12. ayrım, sayfa 230. Elveda Aral. Koyu Hitnikatsi Moki Kızılderililerinin dilinde yaşamın ayrışması anlamında bir kelime. Dağılan, dengesi bozulan, çığırından çıkan bir hayatta yaşaya kalmanın ancak yeni bir varoluş biçiminin geliştirilmesi halinde mümkün olabileceğini söylüyor. Ben Kızıl Winkler'dan duydum. O da Arizona'da bir süre aralarında yaşadığı Pueblolardan öğrenmiş. Mokiler Puebloların bir oymağı. Önümüzde ufkun ardında uzanan çöl 30-40 metrelik bir yarın ucunda durmuş, artık olmayan Aral'a bakıyorduk. Kızıl Winkler, Koyah Nikatski diye mırıldanmıştı. This is Koyah Nikatski, all right. Volga üzerinde inşa edilen barajların sular altında bıraktığı ormanları, sellerin yuttuğu kiliselerin yardım ister gibi dikilen çan kulelerinin haçlarını hep görmüştüm. Ama onlarca vapurun, römorkörün, mavnanın, şilebin çürümeye terk edildiği, kurumuş bir denizin yatağına bakıyor, üstünde yürüyor olmak, gezegenin nihai kaderine tanık olmak gibi, bu bambaşka bir kahır. Aral Denizi'nde işleyen tekneler Muinak Limanı'ndan kalkarlarmış. Ne ki artık yeryüzünde Aral Denizi yok. Doklar terk edilmiş, devasa konserve fabrikası metruk. Bir zamanlar balık işleyen tesisleriyle övünen Muinak susuzluktan kıvranıyor. Sebze meyve üretimi durmuş, sokaklarda çocuklar uydurma el arabalarıyla su taşıyorlar. Bob Winkler, Amerikan Yardım Derneklerinin su boruları ve pompalar getirdiklerini, yerel halkın içme suyu sorununu çözmeye çalıştıklarını söylüyor. Gelmeden önce baktığım Sovyet ansiklopedisinde Karakalpak Oblast'ta Amuderya Nehri'nin ağzındaki Muinak'ın çoğu Rus, 1600 nüfusu bir balıkçı kasabası ve limanı olduğunu yazılıydı. Ruslar dedikleri Asi Ural Kazakları, 19. yüzyılda sürgünle gelmişler. Şimdi artık Muinak'ta yaşlılar ve garibanlardan başka Rus kalmamış. Bana İstanbul'un son beyaz Ruslarını hatırlattılar. Muinak sokaklarına umutsuzluk bir karabasan gibi çökmüş. Tarih Tashih Enstitüsü, Dipnot Institute for Historical Review, IHR, gönüllüsü deli saçlı Winkler ufukta belli belirsiz uzanan bir kara parçasını işaret ederken daha da kötüsü gibisinden bir şeyler mırıldanıyor. Gösterdiği Vozrojdenya ya da eski adıyla Nikolay Adası, su çekilince adalık vasfını kaybetmiş. Bob, Sovyetler Birliği'nin en gizli askeri üslerinden birisinin bu terk, daha doğrusu talan edilmiş adada olduğunu söylüyor. En güçlü, çünkü bakterici silahları şarbon, yani antraks, veba ve 20 küsür diğer başka ölümcül hastalık mikrobu burada üretilirmiş. SSCB'nin dağılmasından sonra silahlar toprağa gömülmüş. Bu defa büyükbaş hayvanlar hastalanmışlar. İtlaf edilen sürüler de aynı yerde toprağa verilince Vozrojdenya tam bir mikrop yuvasına dönüşmüş. Biyologlar Aral'ı çevreleyen çöllerde hıyarcıklı veba, yani bubonic plague, taşıyan kemirgenlerin olduğunu biliyorlar. Deniz tamamen kuruduğunda bu kemirgenlerin ortaya çıkıp büyük bir salgın yaratmalarından korkuluyor. Aral bir göl aslında, ancak o kadar büyük ki, daha doğrusu büyükmüş ki, deniz sözcüğünü hak ediyor. Bizim olduğumuz Muinak'la suyun öbür tarafındaki Aralsk'ın arası neredeyse 500 kilometre. Winkler Kızıldeniz'in birkaç katı derken ben İstanbul-Ankara arası diye ünlüyorum. Liman bölgesinin adı Kaplan Kuyruğu. Balıklar şöyle dursun, kaplanlar gibi Aral yöresinin diğer hayvanlarının da soyları tükenmiş. Sıra insanlarda. Amuderya ve Siri Derya nehirleri Orta Asya tarım alanlarının arasından 2500 kilometre kıvrılarak gelir. Sularını Aral'a bırakırlarmış. Ama artık Amuderya diye bir nehir de yok. Amuderya denize varamadan yolda tükeniyor, kızgın çölde kayboluyor. Dünyanın en büyük ekolojik faciası. Şimdilik en büyük. Neden olan çorak Sovyet Orta Asya'sında Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan 1960'ta uygulamaya konulan pamuk üretimi projesi. Projenin Aral'ı bitireceği daha başlarken belliymiş, ama başta Huruşçev'in tarım danışmanı Lisenko, Sovyet bilim adamları ısrarla suların 15 metreden fazla çekilmeyeceğini söylemişler. 1965'te 57 metre olan seviyesinin 2002'de 34 metreden aşağıya inmeyeceği hususunda güvence vermişler. Ve fena halde yanılmışlar. Daha 90'lı yıllarda Aral'ın su seviyesi 30 metreye inmiş. Deniz ikiye bölünmüş. Kuzey ve Güney Aral. 80'lere gelindiğinde eski boyutlarının 1/4'ünü kaybetmiş bir bataklıktır. 2010 civarında küçük bir su birikintisinden ibaret kalacağı hesaplanıyor. Deniz kurudukça sudaki tuz miktarı artıyor, yatakta 20 metre kalınlığında bir tabaka oluşuyor. Her yıl yaklaşık 200 bin ton tuz rüzgar aracılığıyla taşınıyor. 300 kilometre uzaktaki tarla ve meralar da dahil olmak üzere bölgeyi ekilemez kılıyor, çölleştiriyor. Aral'ın yok olmuş olması Sibirya rüzgarlarının önündeki engelin de kalkması demekmiş. Yağmurlar azalır, iklim hızla yazın çok sıcak, kışın çok soğuk moduna dönüşürken pamuğun olgunlaşması için gerekli süre bir ay kadar kısalıyor. Rekolte düşünce çiftçiler suni gübre ve tarım ilaçlarına yükleniyorlar. Toprak daha da yoksullaşıyor. Açlık, susuzluk, başta verem olmak üzere gırtlak ve akciğer kanseri, astım ve sarılıkta misli görülmemiş artışlar kaydediliyor. Perestroika sonrası sağlık sisteminin hemen tümüyle çökmüş olduğu yıllarda değil antibiyotik, aspirin bulunamıyor. Rus doktorlar mum ışığında ameliyat yaparlarken önce Amerikan Kızılaçı ardından uluslararası iyilikçi kuruluşlar, misyonerler bölgeye akıyorlar. Onları sıra dışı bir ekolojik trajedi dedikleri Aral Denizi vakasını incelemek üzere gelen yüzlerce yabancı bilim adamı izliyor. Kızıl Winkler Aral Denizi'nin yok oluşunu Sovyet bilim adamlarının aşırı iyimserliklerinden kaynaklanan münferit bir vaka sayıyor. Facianın ideolojik boyutlarının üzerinde durmadığı için olacak, daha çok teknik ayrıntılarıyla ilgileniyor. Belki de aynı nedenle projenin mimarlarından olan Huruşçev'in tarım danışmanı ve genetik enstitüsünün direktörü Trofim Denisoviç Lisenko'nun Alexi'nin öz babası olduğunu da büyük bir doğallıkla söyleyiveriyor. Ve böylece ben Alexi'nin asıl adının Lisenko olduğunu yıllar sonra öğrenmiş oluyorum. Tepeden tırnağa irkiliyorum çünkü tüm ilerici söylemlerine rağmen Rusya aile isimlerinin önemsendiği bir ülke. Madame Zelenskaya'nın oğlunun ismini ikinci eşine kaydettirmiş olması ciddi bir tatsızlığa işaret ediyor. Albay Ivanov'un KGB'nin evraklarına babasının iç savaşta Beyaz Ordu'da görev yaptığını, dolayısıyla güvenilmez birisi olduğunu gösteren özel bir pul yapıştırdığını anlattığını hatırladığımda kötülük sezinliyorum, içim daha bir üşüyor. So, kim bu Gaspodin Lisenko? Trofim Denisoviç Lisenko, Rus biliminde bir fenomendir. Lisenko, Lisenkoizm, hiç mi duymadın? Anlaşılıyor ki biyolog olup da Lisenko'nun adını bilmemek olacak şey değilmiş. Winkler'ın asıl mesleğimin farkında olmaması bir lütuf. Meğer gerçekten de bir fenomen Lisenko, bilimsel gelenekten gelmeyen köy kökenli bir fenli ziraatçı. 1898 Ukrayna doğumlu, 1927'de pamuk tarlalarını kışın bezelye ekerek değerlendirmesiyle gündeme geliyor. Pravda gazetesi çıplak ayaklı bilim adamı ismini taktığı Lisenko'nun Kafkaslardaki o küçük devlet tarım çiftliğinde yaptığı denemeleri manşete taşıyor. Lenin Stalin döneminde tavizsiz bir Lamarckçı olarak ünleniyor. Lamarck malum, evrim teorisini Darwin'den çok önce 18. yüzyılda ortaya atan Fransız bilim adamı. Şu farklı ki Darwin'in evrim teorisi tümüyle mekanik, maddeci ve rastlantısal doğal ayıklanma anlayışının üzerine kuruluyken, Lamarck organizmaların yaşam tecrübelerini gelecek kuşaklara intikal ettirebileceklerini iddia ediyor. Örneğin aslen kısa boyunlu bir hayvan olduğunu söylediği zürafanın, yaşaya kalabilmek için ağacın üst dallarındaki yapraklara yetişmek zorunda olduğunu öğrendiğinde, boynunu olabildiğince germek gibi bir beceri geliştirdiğini, bu becerinin gelecek kuşaklara intikal ettiğini, her yeni kuşak boynunu biraz daha gerdiğinden zaman içinde zürafaların boyunlarının uzadığını, bugünkü halini aldığını anlatmış. Dönüştürücüler diyorlar, yani teleologist. Canlıların aynı çevresel dürtüye bir bütün halinde uyarlanmaları halinde evrileceklerini savunan düşünce ekolünün kurucularından. Evrilmek, suret değiştirmenin çağdaş yorumu. Kendimi ve ister istemez insanların var güçlerini yüce bir amaç uğruna birlikte çalışmaya adadıkları bir durum tasavvur edilebilir. Ama eğer bu bir tasavvur olmaktan çıkar da dayatmaya dönüşürse zulüm kaçınılmazdır diyen Soloviev'i hatırlarken buluyorum. Aral'ın faciası Soloviev'i bir kez daha doğruluyor sanki. Lamarck'ın... Dipnot Jean-Baptiste de Lamarck, yaşaya kalmanın her şeyden önce bir irade meselesi olduğu, farklı bir beceri istediği söylemi hayatta kalmayı başaran türlere özel bir üstünlük affetmesini de getiriyor ki bu Darwin'de yok. Darwin yaşamın tamamen rastlantısal olduğunu, meğer ki çevresel koşullar elverişli olsun, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar organizmaların soyların tükenmesini engelleyemeyeceklerini savunuyor. Bireylerin kalıtsal üstünlükleri olabileceği düşüncesini kesinlikle reddeden Marksistlerin Darwin'den yana olmaları beklenir ama öyle olmuyor. Tarihin garip bir tecellisi Tanrı'ya, Tanrı'nın hiçbir şeyi amaçsız yaratmadığına inananlarla birlikte Rus Marksistleri de Darwin'in karşısında yer alıyorlar. Kızıl Winkler bu ironik durumu Sovyetler Birliği Marksist olamadı ki diye açıklıyor. İşçi sınıfının diktatörlüğünün yerine profesyonel diktatörlerin diktatörlüğünü koydular. Parti patronları bilim dahil her oluşumu kontrol etmeyi sürdürdüler. Troçki'nin daha üstün bir sosyo-biyolojik tür, bir süpermen yaratmaya, vasat insan tipini Aristo'nun, Goethe'nin, Marx'ın seviyesine ulaştırmaya yönelik hedeflerini düşündüğümde Winkler'in haklı olabileceğini seziyorum. Nitekim Alexi'nin babası da tutmuş mükemmel bir çevrenin yetiştireceği insanların mutlak surette mükemmel insanlar olacakları inancını tarıma taşımış. Uygun çevre koşulları sağlandığı takdirde, ki bu nem ve soğuk hava demekmiş, ilk yaz buğdayının kış buğdayına dönüştürülebileceğini, dahası çevre şartlarını değiştirmek suretiyle tohumda yaratılacak yeni kromozomların gelecek nesillere nakledilebileceğini iddia ediyor. Lysenko'nun savı Mendel kanunlarını doğrudan hedef almakta ve dolayısıyla genetik bilimini reddetmektedir. Genetikçiler epeyce bir süre Lysenko'ya muhalefet ediyorlar. Ancak mesele biyoloji biliminin bir iç tartışması olmasının ötesine taşınıyor. İradecilere karşı kaderciler, dipnot, voluntarist versus fatalist meselesi haline geliyor. İnsanoğlunun iradesinin objektif koşulların üstesinden gelip gelemeyeceği kavgasına dönüşüyor. Dönem planlama dönemidir. İradeciler, kaderciler kavgası Gosplan tartışmalarının merkezine yerleşiyor ve tümüyle siyasileşiyor. Genetikçiler planlama hedeflerinin var olan üretim biçimlerinden kaynaklanacak olan kısıtlamalarını vurgulayan, kadercilerin yanında yer alırlarken insana tanrısal vasıflar yükleyen iradeciler planlama faaliyetinin kısıtlamaları kısıtlayacağını ileri sürüyorlar. Önde gelen genetikçilerden Grohmann, devrimlerin en büyüğü olan Ekim devrimi bile ekonomik yapılanmaları bir gecede değiştiremez derken olaya bizzat Stalin müdahale ediyor. 1 Mayıs 1928'de Sverdlov Üniversitesi'nin Kızıl Profesörler Enstitüsü öğrencilerine Tahıl Cephesinde başlıklı bir konuşma yapıyor. Dönemin ekonomi politik belgelerinin en yaşamsal olan dedikleri bu konuşmasında Soyuz'daki ekili alanların ve hasadın savaş öncesi seviyelerine ulaşmış olmalarına karşın kent pazarlarına ancak eskisinin yarısı kadar ürün geldiğini, ihracata %5 gibi pek az bir miktar kaldığını, bunun nedeninin köylülerin görülmedik bir biçimde iyi besleniyor ve artı değeri tüketiyor olmaları olduğunu anlatıyor. Stalin'den tasfiye edilmeleri gerekli özde gerici küçük burjuva dedikleri köylüleri sakınmasını beklemem olası değildi. Hayır. Ama genetik kısıtlamalardan anladığının biyoloji yasalarından ibaret olmadığını idrak etmek. İşte bu gerçekten de şaşırtıcıydı. Meğer çelik adamın kısıtlamalar öncelikle anladığı, üretimin ya da verimin düşüklüğü değil de köylünün tükettiğini söylediği artı değerin el konulamayan kısmıdır. Ağır sanayinin finanse edilebilmesi için tarım ürünleri ihracatının artması şart. Ancak tarım ürünlerinin ihracatının artması için verimin arttırılması gibi nispeten uzun vadeli hedeflerden önce köylünün yediğini söylediği artı değerin el konulan miktarının arttırılması lazım geliyor. Adamın acelesi var. Kısıtlamanın asgariye indirilmesi çabalarında kendisine bilimsel ya da ahlaki zorluk çıkaracak kimselere tahammülü yoktur. Tartışmalar ahlak alanına zaten hemen hiç geçmiyor. Bilimsel alanda cereyan ediyor. Ve bu bilimsellik benim gibi akli kurgudan uzak bir Türk'e, Nürnberg mahkemeleri sırasında yanlış hatırlamıyorsam Himmler'de sorulan, o kadar Yahudi'yi nasıl öldürebildiniz anlamındaki soruya adamın, şu kadar metrekare kapalı mekana şu kadar Yahudi sığar, adam başına düşen öldürücü gaz miktarı şu kadar metreküptür şeklindeki kurbanları tamamen soyutlayan bilimsel cevabını hatırlatıyor. 1920'lerin Rusya'sının köylülere merhamet gibi bir gündemi olmadığı kuşkusuz. Şevket Süreyya Stalin'i pantolonunun dizleri çizmelerinin üstüne taşacak kadar boldu. Sırtında dik yuvarlak yakalı yaka ve göğüs düğmeleri yandan siyah bir saten gömlek vardı ki belden bir kayışla sıkılmıştı. Gömleğinin etekleri pantolonunun üstüne dökülüyordu. Ceketi yoktu. Sahneye girerken kasketi başındaydı. Bu siyah meşin kasketi başının üzerinde gür saçlarını iyice toparlayamayacak kadar küçük kalıyordu diye anlatmıştı. Söze başlamadan evvel kasketini çıkardı ve masanın kenarına koydu. Kalın kaşları, soğuk ablak yüzü, pos bıyıkları altındaki kısık dudaklarıyla bu orta boylu adam partinin genel sekreteriydi. Az görünen, az konuşan, kapalı ve daim arka planda bir şahsiyetti. Rus ihtilalinin ön plana sürdüğü, isimleri ve resimleri sokakları dolduran canlı, hareketli, taşkın insanlardan başka bir tipti. Ağır fakat tereddütsüz konuşuyordu. Çehresi asık, sesi alçak ve monotondu. Hatta arka sıralarda kalanlar söylenenleri pek de iyi işlemiyor olacaklardı ki Rusya'da bu gibi hallerde adet olduğu gibi zaman zaman "Gromçe, gromçe, daha yüksek, daha yüksek" diye bağırıyorlardı. O sesinin tonunu değiştirmedi. "Eğer susarsanız işitilir" dedi ve devam etti. Nutkunda belli ve elle tutulur meseleler ortaya koyuyordu. Sualler atıyor ve arkasından bunları gene kendisi cevaplandırıyordu. Cevaplar kısa, açık ve hudutları belli şeylerdi. Ötekinin nutkundaki cinsten heyecan unsurları onun nutkunda yoktu. O başka sularda yüzüyordu. "Bizim memleketimiz büyük ama geri" diye başladı. "Bize çok çalışmak lazım. Evet, gevezelik etmek değil, çalışmak. Planlı ve disiplinli çalışmak. Sayısız servetlerimiz var, doğru. Ama bundan ne çıkar? Hepsi de el değmemiş duruyor. Laf ebedi, tembellik ve kayıtsızlık. İşte bizim kapitalistlerden daha korkunç düşmanlarımız bunlardır. Bu inkılabı yaptık ama memleket hala kapitalizm öncesi bir iptidailikte yaşıyor. O halde ne lazım? Çalışmak ve tekniğe sahip olmak lazım. Niçin? Memleketi evvela kapitalist memleketlerin seviyelerine çıkartmak, onlara ulaşmak, sonra da onları geçmek için. Bu nasıl olur? İş randımanını yükseltmekle. Peki bunu kim yapacak? Parazitler mi? Gevezeler mi? Bozguncular mı? Sonra bir sıra üretim rakamları, randıman rakamları saydı. Ona göre bu rakamlar dünyanın karşısında utanılacak şeylerdi. O halde dedi, memleketi makineleştirmeli, elektriklendirmeliyiz. Bugün memlekette makine var denilebilir mi? Hayır. Halbuki dava makine ve elektrifikasyondadır. Burada Lenin'den parçalar okudu. Bizim için mesele Batı memleketlerindeki randımanları ve üretim normlarını aşan rakamlara ulaşmaktır. Nihayet, işte yoldaşlar bizim vazifemiz bu normlara ulaşmaktır. Bütün dünyada üstün ve ileri olmaktır. Ulaşmak ve geçmek. Konuşurken hiçbir jest yapmadı. Yüzünün her zaman kapalı kalan ifadesi hiç değişmedi. Yumruğunu masalara vurmadı. Nutkunun en hararetli yerlerinde zaman zaman parlayarak dinleyicilere alkışlama kumandası verir gibi tertiplere müracaat etmedi. Marx'ın Lenin'in cümlelerini aynı monoton ifadesiyle fakat ezberden ve tam sadakatle nakletti. Her haliyle kararlarında ve inandıklarında münakaşa kabul etmez mutaassıp bir mümindi. Kasketini başına geçirip masadan ayrılırken de galiba biraz gülümsedi. Dinleyiciler onu herhalde biraz anladılar. Zaten görünüşe göre bunlar onun dilini anlayan adamlardı. Stalin'in de yaldızlı tiyatrolar yerine kaba saba binaları seçmesi de herhalde sebepsiz değildi. Nutku bitince dinleyenler onu alkışladılar. Hatta bunların bir kısmı da ayağa kalkarak alkışladılar. Fakat bu alkışlarda mübalağalı bir taşkınlık yoktu. Aydemir Kafkasya'dandı. Rusya'dan başka yabancı dil bilmiyordu. Dış memleketlerde bazı kısa seyahatleri olmakla beraber hiçbir yabancı memleketi esaslı tanımıyordu dediği Stalin'i, klasik aydınlar dediği diğer liderlerinden daha gerçekçi bulmuştu. Orjonikidze, Mikoyan, Kaganovich, Karahan, Yenotkidze, Serkis ve sonra Teusyan ve Beria gibi arkadaşları da hep kendisi gibi Kafkasyalılardı. Ama Gürcü ve Ermeniydiler. Bunlar da Stalin gibi halkın kalabalığından gelmişlerdi. Ne yabancı memleketleri ne de yabancı dilleri biliyorlardı. Kendi sosyal kaynaklarından yani sokaktan gelen fakat bütün iç teşkilatı ellerinde tutan, tabiat, lisan ve formasyonları kendilerininkine benzeyen Rus veya yerli unsurlarla bağdaşıyorlardı. Bunların kaderi de Rus inkılabının kaderine bağlıydı. Öyle denebilir ki Rusya ve Sovyet hükümeti bunlar için her şeyin başında geliyordu. Bunlar için dava artık Rusya'nın inşasıydı. İhtilal olmuş bitmişti. Şimdi tesviye edilecek zeminin üzerinde hemen yeni nizamın kurulması lazımdı. Yabancı mümessillerle yabancı diller konuşarak Marksizme ait sonu gelmez teorik münakaşalar yapmaktan ziyade ihtilalden sonra kendilerini çarlığın tasfiyesi ve teşkilat gibi meselelere, üretimin tanzimi, parti disiplini, inşa işleri gibi çetin davalara vermişlerdi. Artı değerin denetlenebilmesi için tarım ortaklaştırılıyor. Köylüler zoraki ortaklıklara harmanlarını yakarak sürülerini itlaf ederek direnmeye çalışıyorlar. 1928-1929'da Rusya yakın tarihin en büyük iradi yıkımına sahne olurken korkunç bir kıtlık baş gösteriyor. Alexei'nin babasının rekolteyi arttıracağını umduğu her yola başvurması biraz da bu görülmedik kıtlık yüzünden. 1929 Ocağı'nda şimdi artık Leningrad olan St. Petersburg'daki tarım kongresinden sonra Yorovizatsviya yani Vernalization, tohum üşütme tekniğini ittiren büyük bir kampanya başlatıyor. 30'da Pravda'da öncü bilim adamı olduğuna dair o yazı çıkınca Lysenko'nun basının gücünü fark ettiğini, Sovyet toplumunda ilerlemenin yolunun akademik olmayan dergilerde yazarak meşhur olmaktan geçtiğini anladığını söylüyorlar. Köylü geçmişi ve asla kanıtlanmadığı gibi tekrarlanamayan mucizevi buluşları sayesinde pek kısa bir sürede proleter bilim adamı hüviyetine bürünüyor. Lysenko'nun buluşları gerçekten de kanıtlanamıyor. Çünkü matematik ve istatistiğin kaypak bilimler olduğunu ileri sürerek deneylerinin sonuçlarını ölçmekte kullanılmalarına izin vermiyor. Matematikçilerden nefret ettiğini söylemekten çekinmiyor. Buna karşı meseleleri akademik ayrıntılarda boğulmadan halledebilecek, hızla sonuç alacak birisini izlenimi vermeyi başarıyor. Sayıcı komünizmin ancak Sovyet kurumlarının başına onun gibi halkın bağrından gelen bilim adamlarının geçmeleriyle mümkün olabileceğine inananların desteğini alıyor. İyi niyetinin, içtenliğinin, kifayetsizliğini bağışlattığı, yeterince sınamadığı başarılarını vurgulamak, hatalarını saklamak gibi huylarının uzun süre saklı kaldığı, anlaşılamadığı söyleniyor. Trofim Denisovich kendi babasının mütevazi deneyimlerini abartarak ve o kadar anlatmış ki sonunda Ukrayna Tarım Komiserliği, Odessa'da bir genetik ve yetiştirme enstitüsü kurmuş, başına da onu getirmiş. 1931-1934 kendi adıyla anılacak teoriyi geliştirdiği yıllar. Bitkilerin yetişme süreçlerinin değişik aşamalarında birbirinden çok farklı, ekilirken serin ve nemli, meyve verirken sıcak hatta çok sıcak ve kuru gibi iklim koşullarına ihtiyaç duyduklarından yola çıkarak çevresel koşullarının kontrol edilmesi halinde büyümenin hızlandırılabileceği sonucuna varıyor. ne ki tezini şekillendiren bilimsel veriler değil, dönemin ihtiyaçlarının acilliği ve ideolojisine uygunluğudur. Lysenkoizm, Sovyet insanının her şeye kadir olduğu fikriyle örtüşüyor. Hızla sonuç almak isteyen yerleşik akademik çevrelerin uzun ve karmaşık yöntemlerine tahammülü olmayan Sovyet yönetiminin hedeflerine de uygun düşüyor ve büyük kabul görüyor. Trofim Denisov için test sonuçlarını teorilerini destekleyecek şekilde çarpıttığı, buluşlarını bilim camiasına Stalin'in ve Komünist Parti'nin gücüne dayanarak kabul ettirdiği, İkinci Dünya Savaşı'ndan çok sonra ortaya çıkıyor. Olay uluslararası bilim dünyasına büyük bir skandala neden olurken, SSCB yönetimi Lysenko'dan desteğini çekmediği gibi Stalin'in ölümünden sonra da sürdürüyor. Lysenkoizm Batı literatürüne bilim adamlarının sakınmaları gereken bir tuzak olarak geçiyor. Ders kitaplarında bilimsel ahlak düşkünlüğüne örnek gösteriliyor. İlk şaşkınlığımı atlattıktan sonra düşünmeye durduğumu hatırlıyorum. Belirgin bir pratik hedefi olmayan bilimsel araştırma diye bir şey var mıdır? Entelektüel merak ile malumat furuşluk hangi noktada örtüşür? Laf ebeliği, tembellik ve kayıtsızlıktan şikayet eden Stalin'in kaygılarını anlamamak mümkün mü? Stalin'in intelijentinin sonu gelmez teorik münakaşalarından ikrah getirmiş olmasını anlamamak mümkün mü? Çelik adamın meselesinin hemen hiçbir zaman anında sonuç vermeyen temel araştırmaların yoldan çıktığı noktayı doğru kestirebilmek meselesi olduğunu seziyordum. Yüz binlerce rublelik araştırma geliştirme bütçelerinin çarçur edilmediğinden emin olması kolay olmasa gerekti. Bu gibi durumlarda yönetimlerin hemen tek teminatı olan araştırmacıların bilimsel ahlak ve iradelerine güven unsuruna Rusya'nın o döneminde rastlamanın pek olası olmadığını da hissediyordum. Çünkü 30'lu yılların bilim camiasının ezici çoğunluğu Şubat devrimini var güçleriyle desteklemiş olmakla birlikte Bolşevikleri hiçbir zaman onaylamamış olan devrim öncesi Rusya'sının entelektüellerinden oluşmaktaydı. Tüm Birlik Tarım Bilimleri Lenin Akademisi ve Genetik Enstitüsü Başkanı dünyaca ünlü bilim adamı N.I. Vavilov mesela sosyalist devrimin ilk günden itibaren ateşli bir savunucusuydu. Fenni ziraatın yeni toplum düzeyinde fevkalade büyük ilerleme kaydedeceğinden hiçbir kuşkusu yoktu. Ama sadece tarımda değil sanayi kuruluşlarında sorumlu mevkilerde yer alan pek çok kişi gibi o da Bolşeviklerin yönetimlerine şüpheyle yaklaşıyordu. Parti sistemin durmaması için bu insanları yerlerinde şimdilik de olsa bırakmış ama gözünü de üstlerinden ayırmamıştı. Lysenko'nun yönetiminin gözü kulağı olmayı başardığı anlaşılıyordu. Hanya Losko, dipnot aydınlanma değil merhamet sayfa 105, Trofim Denisovich Stalin döneminde biyoloji biliminin diktatörü oldu diye anlattı. Kültürün Jdanov'dan, ordunun Voroshilov'dan, ülkedeki her şeyin Beria'dan sorulduğu gibi biyoloji de Lysenko'dan soruluyordu. Pek çok bilim adamının sürgüne gönderilmelerinden, işkence görmelerinden ve ölümünden sorumludur. Ve tabii Sovyet biliminin baskı altına alınmasından ve geri kalmasından da. Daha 30'lu yılların başında bir grup genetikçinin menşevikleştirici idealistler diye damgalanıp Komünist Akademisi'nden atılmasına neden oluyor. Sovyet tarımının gelişmesiyle doğrudan ilişkisi yokmuş gibi duran temel araştırmaları teoriyi pratikten ayırıyor gerekçesiyle sabote ediyor. Vavilov'u hedef alıyor, lüzumsuz araştırmalar yapmakla suçlayan bir yazı yazıyor. Meyve sineklerinin gözlerinin renkleri gibi abes meselelerle iştigal etmek yerine oturup Sovyet üretimini doğrudan artıracak araştırmalara yönelmesini öğütlüyor. Yazıyı ihbar kabul eden Halk Komiserleri Konseyi, önce adamın başında bulunduğu enstitüye el altından kalkamayacağı plan hedefleri dayatıyor, sonra da Vavilov'a soruşturma açıyorlar. Lysenko yerini sağlamlaştırdıkça genetikçilere karşı daha da saldırgan olmuş. Onların işe yaramaz malumat furuşluklarını kendisinin büyük pratik başarılarıyla karşılaştırmış. Sınıf çatışması diye bir şeyin bilim alanında da geçerli olduğu tezini ortaya atmış. 1935'teki 2. Çiftçiler Kongresi'nde işçi sınıfına düşman birisi bilim adamı da olsa düşmanımızdır diye haykırdığında dinleyicilerin arasında bulunan Stalin ayağa fırlamış. Bravo yoldaş Lysenko, bravo! Böylece aynı yıl genlerin varlığı tümüyle reddediliyor. Genetik bilimi gerici burjuva idealist ve şekilci ilan ediliyor. Yeni biyoloji iradeciliği değiş yerindeyse tavan yapıyor. Lysenko ve Stalin yeni teoriyi birlikte açıklıyorlar. Misli görülmemiş bir ittifak ama yine de herkesi ikna edebilmiş değiller. Bilimler Akademisi direniyor. Bir diğer siyasi Buharin genetikçilere destek veriyor. Ama faydadan çok zarar getiren bir destektir. Zira Lysenko'nun asistanı 1937'de yazdığı bir makalede aralarında Buharin'in de olduğu bir grup genetikçiyi Sovyet biyolojisini sabote etmekle suçluyor. Karanlık güçler ilan ediyor. Buharin 1938'de idam ediliyor. Genetikçiler büsbütün yalnız ve şaibeli kalıyorlar. Lysenko'cular savaşı tırmandırmayı sürdürüyorlar. İftiralar, hakaretler katlanarak artıyor. Bilimsel tartışma bir yana bırakılıyor. Genetik, ırkçılık ve faşizmle eş anlamlı kullanılmaya başlanıyor. Genetikçiler sabotaj, yıkım, casusluk, terörizm, troçkicilik, hatta Goebbels'in hizmetkarlığıyla suçlanıyorlar. Ancak karalama kampanyasının asıl hedefi Lysenko'nun önündeki tek adam gibi duran Vavilov. Lysenko, ateşe atlayacağız, yanacağız ama doğru bildiklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Üst makamlarda oturan birileri öyle istiyorlar diye inançlarımızı terk edemeyiz diyen Vavilov'un Lenin Akademisi başkanlığından alınmasını sağlıyor. Vavilov tutuklanıyor. 1941'de çıkarıldığı mahkemede tarımı sabote etmek, İngilizler hesabına casusluk, sağcı bir örgüte mensubiyet gibi bir dizi suçtan yargılanıyor, idama mahkum ediliyor. İnfaz gününü beklediği ölüm hücresinde ölü bulunuyor. Nedeni aç bırakılmış olması. Vavilov tek de değil, diğer ünlü genetikçiler ki bunların arasında Max Levin ve Solomon Levitt de var, toplum düşmanı ilan ediliyorlar. Biri hapiste ölüyor, diğeri kurşuna diziliyor. Enstitüler kapatılıyor, dergiler durduruluyor, kütüphanelerden kitaplar kaldırılıyor. Genetik kelimesinin ağza alınması suç sayılıyor. Akademi başkanlığı Lysenko'ya emanet ediliyor ve Sovyet bilimi anti-entelektüelizme teslim oluyor. Hanya, Lysenko anti-entelektüelizmin en kaba örneklerini sergilemekten geri durmadı diyor. En sık kullandığı deyişlerinden birisi, gerekli olanı bilmek çok bilmekten iyidirmiş. Akademik gelenekten gelenlerin tüylerini diken diken eden bir diğer önerisi de, belirli bir sonuç elde edebilmeniz için istediğinizin dışında bir sonuca razı olmamanız gerekir şiarıymış ki, varmak istediğin sonucu sapta, verileri ona uydur demek. Aral faciasına neden olan anlayış bu anlayış. 16 yıllık terörden sonra 1956'da akademi başkanlığından alındı ama Huruşçev'in tarım danışmanı olmaya devam etti. 1965'e kadar genetik enstitüsündeydi. Lysenko gitmeden Sovyet biyoloji bilimi evrensel yasalarına geri dönemedi. Rus Tıp Bilimleri Akademisi öğrencilerinden Oksana Dimitrievna Grinkova tanıdığında Trofim Denisovich tüm birlik tarım ilimleri Lenin Akademisi Başkanlığı'nın yanı sıra Sovyet tarımının gelişme ve yönetiminden sorumlu Yüksek Sovyet Üyesi görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Yeni dönemin örnek bilim adamı modeli olarak sadece parti ve hükümet çevrelerinde değil, basın ve köylüler nezdinde de fevkalade saygın ve seviliyor. Genç doktor Lysenko'nun sonradan Batı bilim tarihinde yüz karası olarak anılacak ünlü nutkunu Genetik Enstitüsü'nün dev amfisinde dinliyor. Partizan felsefe bizi yönlendiren bir numaralı unsurdur diyor Lysenko. Bilim sadece Marx, Engels, Lenin ve Stalin'in öğretilerinin üzerine bina edilebilir. İnsan tabiatın bir parçasıdır ancak tabiatı dışarıdan mütalaa etmekle yetinmemelidir. Diyalektik materyalizm felsefesi bu objektif dünyayı değiştirmenin aracıdır. Bize bu tabiatı nasıl etkileyeceğimizi ve değiştireceğimizi öğretir. Öte yandan Marx, Engels, Lenin ve Stalin eşi benzeri olmayan o devasa zekalar bize tabiatı sadece ve sadece proletaryanın istikrarlı ve etkin bir biçimde etkileyebileceğini, değiştirebileceğini söylemektedirler. Konuşmasına bir takım akademisyenin evrensel bilim denilen puta tapındıklarını, Batı'nın ideolojik biyolojisine kölelik ettiklerini, onların bu eğilimlerinin sonucu olarak sözde bilim olan genetiğin Rus üniversitelerine sızdığını söyleyerek devam ediyor. Bugün artık bütünüyle idealistik ve gerici genetik teorisinin ülkemize yabancılara ait olan her şeye tapılanlar tarafından ithal edilmiş olmasının önem ve maksadını idrak etmeyen tek namuslu Sovyet bilim adamı kalmamış olsa gerekir. İlerici biyoloji bilimi varlığını insanlığın dehalarına, Lenin'e, Stalin'e ve bilgi hazinemize katkıda bulunan, bilimimizin altın fonunun bir parçası haline gelen İve Michurin bilimine borçludur. Yaşayan, tabiatı Sovyet halkının yararına dönüştürmenin bilimi olan Michurin bilimi, materyalist bilimin ülkemizde ilerlemesinin ve gelişmesinin koşullarını sağlayan Lenin ve Stalin'in partisine armağan edilmiştir. Yaşasın bilimin büyük dostu ve hamisi liderimiz ve öğretmenimiz yoldaş Stalin. Dipnot ve Safanov, Land is Blue, sayfa 529-539, 1949 Stalin ödülü. Aralarında Oksana Dimitrievna Grinkova'nın da olduğu yaklaşık 1000 kişi ayağa kalkıyor, dakikalarca alkışlıyorlar. Bundan bir yıl kadar sonra da 1949'da Alexei doğuyor. Bu benim tanıdığım Madame Zelenskaya değil. Hanya başını sallıyor. Kimse dışında kalamazdı. Oksana Dimitrievna bile kalamazdı. Sanki eski hayat bilgisinin başına musallat olan prangalar kırılmış, dogmalar, sapkın yorumlar yerlerini yaşam fenomenini sayıcı bilgisine bırakmışlardı. Bilimde bir devrim yaşanıyordu ve gözlerimizin önünde yaşanıyordu. Tabii bilimler tarihinin en büyük ideolojik savaşının Rusya'da yaşanıyor olmasından ayrıca gurur duyuyorduk. Ülkeyi müthiş bir heyecan sardı. Fenli ziraatçılarımız, jeologlarımız, biyologlarımız, zoologlarımız, akademisyenlerimiz kolhoznik ayağa kalktı. Dipnot, kolhoznik kolhoz çalışanları. Üniversitelerimiz, enstitülerimiz, araştırma laboratuvarlarımız, yetiştirme istasyonlarımız hızla yeniden örgütlendi. Lisenkoizmi bütün bir ülke benimsedi. Sadece bir grup bilim adamı değil. Stalin dönemi Sovyet halkı yeni bilimin insanoğluna çevresindeki dünyayı nasıl dönüştüreceğini, yaşayan tabiatı nasıl yeniden yaşatabileceğini öğreteceğinden emindi. Biliyor musun o ünlü slogan, tabiatın küstah boyunduruğunu atın, 1949 Çin devriminin o ünlü sloganı Lisonka'dan esinlenmiştir.